Ayrım 13, sayfa 135, son eser, James Clayball. Gray Malaya güneşi altında irkilerek kendine geldi. 10.000 mil uzaktaydı. Trina'nın suçu yoktu olanlarda. Kendi kendinden nefret ediyordu. Tüm suç onundu. Deli gibi hareket etmiş, sabretmesini bilememişti. Belki de bir doktora görünseydi iyi olacaktı. Albay Jones'un sesiyle irkildi. İyi misin Gray? Ah evet efendim, teşekkür ederim. Gray ambarın duvarına yaslanmış, düşmek üzere olduğunu o zaman fark etti. Galiba biraz ateşim çıkmış olmalı. Hiç iyi görünmüyorsun, biraz otursana. Yok yok, iyiyim, sağ olun, biraz su içerim şimdi. Gray musluğa gitti, gömleğini çıkarıp başını suyun altına soktu. Aptal herif diye düşündü, kendini bu hale nasıl sokuyorsun? Ama yine de aklı Trina'daydı. Bu gece diye söz verdi kendi kendine. Bu gece onu düşüneceğim. Bu gece ve bundan sonraki her gece. Yemeksiz, umutsuz yaşamaktan bıkmıştı. Ölmek istiyorum. Ah, neden de ölmek istiyorum. Sonra Marlow'un tepeden yukarı tırmandığını gördü. Elinde bir Amerikan konserve kutusu vardı. Sıkıca tutuyordu. Gray birkaç adımda önünü kesti. Marlow, ne istiyorsun? Ne var onda? Yemek. Bunu da mı kumarda kazandın? Benimle uğraşma Gray. Seninle uğraşmıyorum. Dostunu söyle, ne olduğunu söylerim demişler, bilirsin. Benden uzak dur. Kusura bakma ahbap, duramam. İşim bu benim. Şu elindekini görmem gerekiyor, lütfen. Peter Marlow durakladı. Gray'in elindekine bakıp da herhangi bir kuralı çiğnediğini kanıtlarsa alıp Albay Smedley Taylor'a götürmeye hakkı vardı. Üstelik de cebinde 22'nin tableti bulunuyordu. Oysa kimsenin ilaç bulundurmaya hakkı olamazdı. Eğer kininle ele geçerse nereden aldığını söylemek zorunda kalacaktı. O zaman kral da nereden bulduğunu söylemek zorunda kalırdı. Ne olursa olsun Mac'e götürmesi gerekiyordu. Kutunun kapağını açtı. Mis gibi sıcak fasulye kokusu Gray'in burnuna çarpınca içi bir garip oldu. Midesi ayaklanmış, açlığını göstermemek için büyük çaba harcamıştı. Konserve kutusuna eğdi, dibini görmeye çalıştı ama bir şey yoktu. Yalnız nefis fasulyeler. ''Nereden buldun bunu?''
''Verdiler. O mu verdi?''
''Evet. Nereye götürüyorsun?''
''Hastaneye.'' ''Kime?''
''Amerikalılardan birine.''
Ne zamandan beri İngiliz subayları Amerikan askerlerinin hizmetçisi oldu?
Cehenneme git. Belki giderim ama daha önce senin ve onun sonunu görmem gerekiyor. Peter Marlow kendi kendine sakin ol diyordu. Eğer Gray ile gerçek bir çatışmaya girersen sonun kötü olur. Soruların bitti mi Gray?
Şimdilik, ama unutma.
Gray bir adım daha yaklaştı. Fasulyenin kokusu artık işkence gibi geliyordu.
Sen de o pis düzenbaz arkadaşın da listemdesiniz.
Çakmak işini unutmuş değilim.
Neden söz ettiğini bilmiyorum. Ben kurallara aykırı bir şey yapmadım.
Ama bir gün yapacaksın. Unutma Marlow. Ruhunu sattığın zaman karşılığında bir şeyler ödemen gerekir. Sen aklını kaçırmışsın.
Düzenbaz, yalancı ve hırsız o.
O benim arkadaşım Gray. Ne düzenbaz ne de hırsız.
Ama yalancı.
Herkes yalancı, sen bile. Telsizi bilmediğini söyledin. Yaşayabilmek için bazen yalan söylemek zorundasın. Zorunda olduğun birçok şey var.
Bir Amerikan askerinin kıçını yalamak gibi mi?
Peter Marlow'un şakaklarındaki damarlar iki kara yılan gibi kabarmıştı ama yine de sesi yumuşak, hafif, iltifat eder gibi çıktı. Senin çeneni dağıtmam gerekir ama Gray, aşağı tabakadan biriyle tartışmak bana göre iş değil. Zaten doğru olmaz böyle bir şey.
Allah'ın cezası Marlow diye başladı Gray ama konuşamayacak kadar kızmıştı.
Çıldırmış gibi baktı Marlow'a, yumruklarını, çenelerini sıktı ama sustu. Peter Marlow, Gray'in gözlerinin içine son kez baktı, kazandığını biliyordu. Bir an için adamı iyice çökertmek geçti içinden ama sonra kızgınlığını bastırdı. Gray'i itip yürüdü. Kazanılmış bir savaşı sürdürmenin hiç anlamı yoktu. Gray kırgın ve öfkeli küfretti. ''Tanrı adına bu herifi mahvedeceğim, ödeteceğim sana bunu. Seni dizüstü çöktürüp yalvartacağım. Asla bağışlamam bunu, asla.''
Mac tabletlerden 6 tanesini aldı. Peter Marlowe bardağı ağzına dayamış, suyu içirirken yuttu. Yutup hemen geriye düştü.
Tanrı senden razı olsun Peter diye fısıldadı. Her şeyi halledecek bunlar. Tanrı senin yanında olsun.
Hemen uyumuştu. Yine aynı karabasanla boğuşuyordu. Oğluyla karısı okyanusun derinliklerinden kendisine sesleniyordu. Mac gözlerini açtığında battaniyesi su gibi olmuştu, ateşi geçmişti. Bir kez daha ölümden kurtulduğunu biliyordu. Peter Marlowe hala yatan yanında oturuyordu, gecenin kim bilir kaçıydı.
''Selam dost.''
Sesi o kadar zayıf çıkmıştı ki Peter Marlowe duyabilmek için eğildi. ''İyi misin Mac?''
''İyiyim dostum. Kendini böylesine iyi hissetmek için bunca eziyet çekmeye değer doğrusu. Uyumalıyım şimdi. Yarın bana yiyecek bir şeyler getir.''
Mac gözlerini kapadı, hemen uyudu yeniden. Peter Marlowe üzerindeki battaniyeyi kaldırıp Mac'i biraz kurulamaya çalıştı.
''Steven, kuru bir battaniye nereden bulabilirim?'' diye sordu.
''Steven, bilmiyorum efendim.'' dedi. Bu genç adamı birkaç kez görmüştü ve beğenmişti.
''Belki ama hayır, Lloyd deli gibi kıskanırdı.''
''Başka bir gün, çok zamanı vardı nasılsa, belki size yardım edebilirim efendim.''
Steven dördüncü yatağa gidip oradakinin üstünden battaniyeyi aldı, sonra altındakini de çekti.
''İşte bunları kullanabilirsiniz.''
''Ya o ne olacak?''
Steven sevimli bir gülümsemeyle,
''Artık gerek yok onun için.'' dedi. ''Göçüp gitti zavallı çocuk.''
Ah, Peter Marlowe uzanıp adamın yüzüne baktı, tanımadığı biriydi. ''Sağ ol.'' deyip yatağı düzeltmeye başladı.
''Durun, bırakın, ben yaparım. Sizden daha iyi beceririm bu işi.'' Hastayı hiç rahatsız etmeden yatak yapmasıyla övünüyordu.
''Artık arkadaşınız için endişe etmeyin.'' dedi. ''İyi olduğuna eminim.''
Mac'i bir çocuk gibi kucaklayıp kaldırdı.
''İşte oldu.'' Başını biraz yukarıda tutarken bir mendille yüzündeki terleri kuruluyordu. ''İki gün sonra bir şey kalmaz. Eğer birazcık fazladan yemeğiniz varsa.''
Ama durup Peter Marlowe'a baktı. Gözleri yaşarmıştı.
''Ne aptalım, siz üzülmeyin. Steven onun için yemek de bulur. Sakın üzülmeyin siz. Bu gece yapabileceğiniz bir şey yok. Gidip güzelce dinlenin şimdi. Haydi, burada ona bakacak biri var.''
Nutku tutulan Peter Marlowe, Steven'ın bir adamın uykusunda çırpınırken yanında durup elini tutuşunu, bir başkasına kusması için tas götürüşünü, bir ötekinin su içmesine yardım edişini şaşkınlık içinde izledi. Şefkatli, yumuşak hareketle ve tatlı bir gülümsemeyle yapıyordu bu işleri hep. Steven dördüncü yatağa geldiği zaman durup cesede baktı, omuzlarını düzeltti, kollarını göğsünde kavuşturdu. Çoraplarını çıkartıp üstünü çarşafla örttü. Sanki cesedi kutsamış gibiydi. Steven'ın ince biçimli kalçaları, uzun kusursuz bacakları gece karanlığında parladı.
''Ah zavallı çocuk.'' diye fısıldadı. ''Zavallı çocuklar, benim zavallı çocuklarım.''
Hepsi için ağlıyordu. Peter Marlowe gecenin karanlığına karışıp ağır ağır uzaklaştı. Bir zamanlar Steven'dan nefret ettiği için kendinden tiksiniyordu. İçi acımayla dolmuştu şimdi. Peter Marlowe Amerikalıların kulübesine doğru yürürken içi karmaşık duygularla doluydu. Kralın tercümanlığını yapmayı kabul ettiği için biraz pişmanlık duyuyordu. Aynı zamanda böyle bir pişmanlığı duyduğu için de aklı karışmıştı. Kendi kendine ''Bir dost o.'' dedi. ''Senin için bunca şey yaptı.'' Midesindeki sızı artmıştı. Göreve çıkmadan önceki gibi diye düşündü. Ama hayır, öyle değildi. Hani okulda müdür seni istiyor dedikleri zaman duyduğu şeylere benziyordu. Göreve giderken acılı bir duygu olurdu içinde ama aynı zamanda ona zevk verirdi bu. Yüreği yeni bir fırsatı değerlendirirdi sanki. Sırf heyecan duymak için yaptığını düşünürdü. Bir kızla ilk kez çıkarken de böyle düşündüğü olmuştu. Belki bininci kez kralın köye neden gideceğini, ne yapacağını sordu kendi kendine. Ama sormak terbiyesizlik olacaktı. Üstelik biraz sabrederek sorusunun yanıtını öğrenmesi olanağı da vardı.
Kraldan hoşlanmasının bir nedeni de bu tür olaylardaki davranışıydı. Hiçbir şey için fazla istekli görünmüyor, düşüncelerini hep kendine saklıyordu. Peter Marlowe durumdan hoşnut, kendi kendine İngiliz davranışı böyledir dedi. Ancak keyfin yerindeyse biraz çıtlatırsın. Ne olduğun ya da kim olduğun sana ait bir şeydir. Ancak bir dostla paylaşmak istersen açarsın. Ve bir dost insana hiçbir zaman gereksiz sorular sormaz. Ya kendiliğinden söylersin ya da hiç söylemezsin. Köy konusunda olduğu gibi hey tanrım diye düşündü. Bu da adamın senin için ne denli düşünmüş olduğunu gösteriyor. Öyleyse açıverdi konuyu. Gitmek isteyip istemediğini sordu. Bir dahaki sefere yalnız bile gidebilirim. Peter Marlowe bunun akılsızca bir iş olduğunu biliyordu. Köye gitmek. Ama belki de artık akılsızca olmaktan çıkmıştı. Artık iyi bir nedeni vardı köye gitmenin. Önemli bir nedendi bu. Telsiz için parçalar bulmaya çalışmak ya da bütün bir telsiz bulmak. Evet, bu alınacak riski gerekli hale getiriyordu işte. Ama aynı zamanda gidilmesi gerektiği söylendi diye gidilebileceğini de biliyordu. Belki yiyecek, belki de bir kız bulurdu. Gölgelerin içinde gördü kralı. Bir kulübenin yanındaydı. Başka bir gölgeyle konuşuyordu. Başları iyice birbirlerine yaklaşmıştı. Sesleri hiç duyulmuyordu. O denli dalmışlardı ki Peter Marlowe kralın yanından geçip gitmeye karar verdi. Işığın altından geçip Amerikan kulübesinin merdivenlerine doğru yürüdü. Kral seslendi. "Hey Marlowe!" Peter Marlowe durdu. "Bekle biraz Peter, şimdi geliyorum." Kral ötekine döndü. ''Siz burada beklerseniz iyi olacak binbaşı. Döner dönmez size söyleyeceğim.'' Sesinden utancı kolayca anlaşılan ufak tefek adam ''Teşekkür ederim.'' dedi. Kral ''Biraz tütün almaz mısınız?'' diye tabakasını uzattı. Adam hemen kabul etti. Kral kulübeye doğru uzaklaşırken iyice karanlıklara gömülmüştü. Binbaşı Prouty gözleri yine de krala dikiliydi. Kral Peter Marlowe'un sırtına vurarak ''Özledim seni dostum.'' dedi. ''Mac nasıl?'' ''Çok iyi, sağ ol.'' Peter Marlowe üzerine düşen ışıktan kurtulmak istiyordu. ''Allah kahretsin.'' diye düşündü. ''Bir dostumla görüleceğim diye utanıyorum. İğrenç bir şey bu, çok iğrenç.'' Ama yine de binbaşının üzerine dikilmiş gözlerinden kaçmak istiyordu. O sırada kral ''İşim uzun sürmez, sonra çalışmaya başlayabiliriz.'' dedi. Gray kendisi için bir mesaj bulmak umuduyla gizli yerine bakmaya gitmişti ve buldu da. Binbaşı Prouty'nin saati bu gece. Nöbetçi Marlowe ve O yazıyordu bir kağıt parçasında. Gray mesaj için kullanılan kutuyu aldığı yere koydu. Sonra ayağa kalkıp keyifle gerindi. 16. kulübeye doğru yürümeye başladı. Aynı zamanda da kafası elektronik beyin hızıyla çalışıyordu. Marlowe ve Kral Amerikan kulübesinin arkasındaki dükkanda olacaklardı herhalde. Prouty hangisiydi o? Binbaşı şu tankçı mı? Yoksa Avustralyalı mı? Sabırsızca kendini zorladı. Haydi Gray, o kadar övündüğüm beyin fihristine ne oldu? Tamam buldum 11. kulübe şu küçük adam gönüllülerden Avustralyalı. Larkin'le bir ilgisi var mıydı? Hayır, bildiğim kadarıyla yok. Bir Avustralyalı. O zaman neden Avustralyalı kara borsacı Tiny Timsen ile iş yapmıyor? Neden kral? Belki de Tiny Timsen'in çapını aşan bir iştir. Belki de çalınmış maldır. Öyle olmalı. Yoksa Prouty alışılmış Avustralyalı usulüyle iş yapardı. Evet, evet mutlaka böyledir. Gray saatine baktı. Düşünmeden yapmıştı bunu. Oysa 3 yıldır saati yoktu. Öyle istiyordu ki zamanı dakikası dakikasına söylemesine yarayacak bir saat edinmeyi. Ama kamptaki herkes gibi o da saati 3 aşağı 5 yukarı biliyordu. Bu kadarı da yetiyordu zaten. Henüz çok erken diye düşündü. Bir süre daha değişmeyecek nöbetçiler. Değiştiklerinde de eski nöbetçinin yerinden ayrılıp nöbetçi kulübesine dönüşünü bulunduğu yerden görebilirdi. O zaman işin içindeki nöbetçi yerini almış olacaktı. Kimdi acaba? Boş ver, yakında öğreniriz. Zamanı gelinceye dek bekleyip sonra işin üstüne atlamak en iyisi. Dikkatle, işlerini nezaketle yarıda bıraktırıp nöbetçinin kral ve Marlowe'la birlik olduğunu saptamak gerek. Para el değiştirirken ya da kral Prouty'ye parayı verirken bastırmak en iyisi. Ve hemen Albay Smedley Taylor'a bir rapor.
Dün gece bir para alışverişine tanıklık ettim.
Ya da en iyisi, Amerika'nın onbaşısı ve hava temini Marlow'u bir Koreli nöbetçiyle gördüm. Binbaşı Proutin'in bir saat alışverişi için onlarla birlikte bulunduğunu kanıtlayacak kadar bilgiye sahibim.
Bu kadarı yeterdi. Sevinçle kuralları iyice belirgin, açık diye düşündü. Nöbetçilere satış yok. Eylem halinde yakalanma ve hemen dava açılırdı. Adı dava.
Başlangıç olarak bir dava, sonra hapishanem, benim küçücük hapishanem. Fazladan yemek, biz kokan fasulyeler yok, hiçbir şey yok. Yalnızca sıçan gibi deliğe gireceksin. Nefret, kızgınlık, her kızgın adam hata yapar. Ve ondan sonraki kez belki de bekleyen Yoshima olacak. Ama bırakalım, Japlar kendi işlerini kendileri görsünler. Onlara yardım etmek doğru olmaz. Ama belki de bu durumda doğru bile olur. Ama hayır, belki birkaç koz verilir, o kadar.
Sana ödeteceğim Peter Marlow, alçak herif. Belki de beklediğinden de yakında. Öcümün ne müthiş olduğunu sen de göreceksin, düzenbaz arkadaşında.
Kral saatine baktı, 9:30, her an olabilir. Japların en iyi taraflarından biri ne zaman ne yapacaklarını kolayca bilmen. Bir kere saat kararlaştırdıysan korkma, her şey yolunda gider.
Sonra ayak seslerini duydu, Torusumi geliyordu. Kulübenin köşesini döndü, çabuk adımlarla yanlarına ulaştı. Kral ayağa kalkıp selamladı onu. Hepsi dükkanın perdesinin gerisindeydi. Peter Marlow da oldukça saygılı görünmeye çalışarak ve kendi kendine kızarak ayağa kalktı. Nöbetçiler arasında kendini belli eden bir tipti Torusumi. İyi tanınırdı. Tehlikeli, yaklaşılması zor bir adamdı. Çoğunun yüzü anlamsız doysa, onun çevresinde silinmeyen bir anlam vardı. Bir yıl ya da biraz daha uzun bir süreden beri kamptaydı. Subaylara sert davranmaktan, onları saatlerce güneş altında tutmaktan, bağırıp çağırmaktan çok hoşlanırdı. Hatta bazen tekmelerdi.
Kral gülümseyerek, "Arkadaş," dedi, "sigara içer misin?"
Saf Java tütünü dolu bir tabaka açmıştı. Torusumi baştan başa altın kaplanmış dişlerini göstererek sırıttı ve tüfeğini Peter Marlow'a verip oturdu. Cebinden bir paket kuva çıkardı, Peter Marlow'a uzattı. Kral bir tane almıştı, Koreli soran gözlerle Marlow'a bakıyordu.
Kral, içi bon bir dost, dedi.
Torusumi hoşnutlukla gülümsedi, dişlerini göstermişti yine. Peter Marlow'a bir kez daha sundu sigarayı.
Peter Marlow tereddüt ediyordu. Kral, alsana Peter, dedi.
Peter Marlow söz dinledi. Şimdi hepsi küçük masanın çevresine oturmuşlardı.
Kral, Peter Marlow'a söyle ona, dedi, geldiği için memnun olduk.
Arkadaşım şeref verdiğinizi söylüyor. Sizi burada görmekle ne kadar memnun olduğunu anlatmamı istiyor.
Ya, teşekkür ederim ben de. Değerli dostum da benim için bir şeyler var mı?
Onun için bir şeyler olup olmadığını soruyor.
Ona söylediklerim olduğu gibi ilet Peter, olduğu gibi.
Biraz şatafatlı bir hale sokmak zorundayım, aynen tercüme edemem.
Tamam, ama dikkat et, söylediğimi olduğu gibi iletmen gerek ve çabuk ol.
Kral saati uzattı, Peter Marlow saatin fabrikadan yeni çıkmış gibi gıcır gıcır olduğunu hayretle fark etmişti. Cilalanmış, parlatılmış, yeni bir plastik cam takılmış, üstelik deri bir kutuya konmuştu.
Söyle ona, tanıdığım heriflerden biri satmak istiyor ama çok pahalı.
Peter Marlow bile Koreli'nin gözlerindeki pırıltıyı görmüştü. Nöbetçi saati kulağına götürüp dinledi, keyifle başını salladı, kurdu, kutusuna dikkatle yerleştirdi, sonra da masaya koydu. Peter Marlow Koreli'nin sözlerini tercüme ediyordu.
Bu değersiz saati sahibi olan bey ne kadar istiyor, öğrenebilir miyim?
Omegalar bugünlerde Singapur'da fazla geçmiyor da.
Kral, $3,000 diye yanıtladı. Özür dilerim ama fiyat yüksektir.
Gerçekten yüksek. Sahibinin kafasından rahatsızlığı olsa gerek. Ben yoksul bir adamım. Sıradan bir nöbetçiyim. Ama eskiden iş yapmış olduğumuz ve size her zaman iyilik etmek istediğim için $300 verebilirim.
Üzgünüm ama yapamam. Sanırım başka aracılar çok yüksek fiyatta satabiliyorlarmış. Bu durumda düşüremem fiyatı. Yoksul bir adam olduğunu biliyorum. Böyle değersiz bir saate para bağlamak istemeyişini de anlıyorum. Elbette omegalar çok para getirmezler. Ama şimdi bu saatin sahibi olan adama ikinci sınıf bir saatten de düşük fiyat götürmek doğru olmaz.
Haklısınız, belki de biraz fiyatı yükseltmem gerekecek. Fakir bir adamın da şerefi vardır ve başkalarının şerefine saygı duymalıdır. Sıkıntıda olan bir kişiye yardım etmelidir. Sizin için 400 dolar.
Benim için gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederim. Ama bu saat omega olduğu için ve bugünlerde de omegalar kolay satılmadığı için benim de alışveriş yapmak istememeniz doğaldır. Şerefli bir adam her zaman saygıdeğerdir, sizi anlıyorum.
Ben de şerefli bir adamım. Sizin ve bu saatin sahibi olan dostunuzun şerefiyle oynamak da istemem. Belki de iş yaptığım o sefil Çinli tüccarları namuslu bir fiyatla şu saati almaya kandırabilirim. O zaman sanıyorum böyle bir saat için fiyatlar düşmeden bile 500 doların iyi olduğunda benimle aynı fikirdesiniz.
Doğru dostum, ama ben sizi de düşündüm. Belki de omegalar o içi bon durumdan pek aşağı düşmemişlerdir. Belki de o sefil Çinliler bilerek fiyatları düşürmüşlerdir. Şerefli adamların şerefleriyle oynuyor olabilirler. Çünkü daha geçen hafta bazı Koreli dostlarınız gelip böyle bir saat aldılar ve 3000 dolar ödediler. O yüzden size de aynı fiyatı söyledim ki uzun dostluğumuz koyu bir gölgeyle bozulmasın.
Toru Sumi ayağını hiddetle yere vurdu.
Siz bana gerçeğin kendisini mi söylüyorsunuz?
Peter Marlowe kendini daha büyük bir patlamaya hazırladı. Bu adamın daha önce nasıl sinirlendiğini görmüştü. Kral istifini bozmadan oturuyordu. Hey Allah'ım diye düşündü Peter Marlowe, adamın sinirleri çelik gibi. Kral tabakasından tütün çıkarmış sakin sakin sigara sarıyordu. Toru Sumi onu görünce biraz gevşedi, cebinden paketini çıkarıp krala verdi.
O sefil Çinli tüccarların uğurlarında hayatımı koydum, o sefil yaratıkların bu ahlaksızlıkları beni son derece hayrete düşürdü dedi. Dostum, söyledikleriniz dehşet içinde kalmama sebep oldu. Daha kötüsü içim hiddetle doldu. Benim güvenimi nasıl kötüye kullanmışlar meğer? Bir yıldır aynı adamla iş yapıyorum. Demek beni bunca zamandır aldatmışlar, öyle mi? Beni bunca zaman aldattığını bilmek, sanırım onu öldüreceğim.
En iyisi onu bozguna uğratmanız.
Nasıl? Rica ederim sevgili dostum, söyleyin, nasıl yapabilirim bunu?
Ona dilinizle öldürün. Dolandırıcı olduğunu kanıtlamanız için elinizde yeterli bilgi olduğunu söyleyin. Gelecekte size doğru bir fiyat vermeli ve geçmişteki tüm hataları örtecek bir %20 komisyonu da bu fiyata eklemelidir. Gerekli kişilerin kulağına yaptıklarını fısıldayacağınızı söyleyin. O zaman onu alıp götürürler. Onu da, karısını da, çocuğunu da. Mahvolması için en kestirme yol.
Müthiş bir tavsiye. Dostumun benim için düşünmüş olmasından çok memnunum. Bu düşünce ve dostluğun şerefine 1500 dolar teklif ediyorum. Dünyada sahip olduğum bütün para bu kadar.
Kral nöbetçiye beklemesini söyleyerek pencereden atlayıp çıktı. Kulübe boyunca yürüdü, etrafına bakındı. Max yerindeydi. Dino da aşağıda patikanın ucunda bekliyordu. Byron Jones da öteki ucundaydı. Binbaşı Prouty'nin kulübenin gölgesinde heyecan içinde titrediğini görünce yanına gitti.
13. ayrımın sonu. Sayfa 146.